Ayrım 8.
Tıpkı göz kapaklarını kırpıyormuş gibi dudaklarını sık sık açıp kapayarak mırıldanıyor. Orada yanında olduğumu bir bilse, ona Petra'yı da getirdim. Kulağımı dudaklarına yaslıyorum. Hayır. Girintili çıkıntılı bir yüzeyi andıran sesin içinde açık seçik anlayabildiğim bir tek sözcük bile yok. Petra omzuma dokunuyor. Doğrulmadan yanına uzan diyorum. Benim gibi. Sonra yüzüne bak. Acele et çünkü mayınlar patlamadan tepeye dönmemiz gerek. Alev, artık onu böyle çağırıyorum. Teybi açıp dışarıdaki yağmurdan odaya sızan nemi yok edecek kadar kuru bir sesle soruyor. Diyelim ki buradan çıktınız. Petra'yı buldunuz. Ve Petra sizinle o çöle gelmeye razı oldu. O kızın Ali'nin yüzünde görmesini istediğiniz şey neydi? Gülüşü diyorum gülerek. Alev gülümsememi de kurutan sesiyle devam ediyor. Gülmeyi önemsiyor olmalısınız. Evet, biri bana insanları hayvanlardan ayıran en temel özelliğin gülmek olduğunu söylemişti. Bir süre konuşmuyor. Kolumu kıpırdatıyorum. Artık kaldırabilirim. Kayışı çıkaralı 2 hafta oldu. Kolumun yerine başımı kaldırıyorum. Bugün tedbirli, üzerinde dizlerini kapayan uzun beyaz önlük var. Sözleriniz oldukça mantıksız. Ali neden gülsün? Suçüstü yakalanmışım gibi başımı geriye yastığa bırakıyorum. Az sonra öleceğini bilen biri neden gülsün diyor. Kim bilir? Belki sırtındaki kurşun hala gıdıklıyordu onu. Belki de güneşe gömüleceğini hatırladı. Şaşırmadan demek Ali güneşe gömüldü diyor. Öyle mi? Hepimiz güneşe gömülmek için gitmiştik oraya. Şimdi daha iyi anlıyorum. Teybi kapatıp ayağa kalkıyor. Onu izliyorum. Pencereye yanaşıyor. Bir süre konuşmadan bahçeye yağan yağmuru dinliyoruz. İleride ağaçlar, daha da ötede, belki de göçmen bürosundaki o adamın kenarında balık yemediği boğaz var. Alev geriye dönmeden yağmur onu büyülüyormuş gibi alçak ve yorgun sesle yeniden konuşmaya başlıyor. Daha önce hiç intihar etmeyi düşündünüz mü? Nereye varmak istiyor? Dudağımı ısırıp cevap veriyorum. Hayır. Geri dönüyor. Ya Ali ya da Tarık demiyor. Yani o sırada yanınızda olan 3. kişi. Hayır diyorum yine. Hızlı adımlarla yatağa yaklaşıyor. Güneşe gömülmeyi istemekle elini göğsüme uzatıyor. Ya da böyle içmekle intihar etmenin ne farkı var söyler misiniz? Başımı sallıyorum. Eğer vakit kalırsa ondan nefret edeceğim. Bizi hafife almamalı. Biz oraya intihar etmeye gitmedik diyorum. Neden gittiğinizi söyler misiniz? Söylerim. Daha önce hem gümrük memurlarına hem de o yaşlı psikiyatriste söyledim. Yutkunuyorum. Ali size yalnızca gülmeyi düşünen biri gibi gelebilir. Ama o gülümsemelerinin ardında bütün dünyayı kavrayacak kadar güçlü bir inanç vardı. Tarık'a gelince, Tarık yaşamaya değecek bir neden, bir hayat edinmek için gitti oraya. Ya siz? Diyor etkilenmiş görünmeden. Ben? Gülüyorum. Ben oraya anı edinmek için gittim. Amcamı mutlu kılacak anıların peşindeydim. Yine amcanız. Sizin amcanız yok, diyor. Araştırdık. Öyle biri yaşamamış. Yanılıyor. Başımı sallayıp, 21 yaşındaki her insanın benimki gibi bir amcası vardır, diyorum. Direnen, gerektiğinde bir şeyleri kurtarmak için ölecek herkese bir amca gereklidir. Sinirlenmiş gibi sivri ve uzlaşmaz bir sesle saldırısını sürdürüyor. Süslü ama içi boş bir cümle. Sert bir hareketle sandalyeyi çekip oturuyor. Sadece sözler. Siz nesiniz biliyor musunuz? Söz üreten, romantik ama sağduyusu olmayan bir nesil. Zorlukla karşılaşınca da bir şişenin içine kaçacak kadar korkaksınız. Nasıl bir nesil olduğumuzu öğrenmeli. Onun öfkesinin aksine sakin olmaya çalışarak karşılık veriyorum. Bu nesil buradan yüzlerce kilometre ötedeki bir çöle gitti. Üşüdü, korktu. Bir gecede 24 kilometre yürüdü ve gerektiği için öldü. Ona bakmadan bitiriyorum. Bunları yaparken sözlerin üstüne değil, ayaklarıyla toprağa basıyordu. Başımı çeviriyorum. Aralanan önlüğün altındaki biçimli dizleri bir saldırıdan korunmak ister gibi birbirlerine bitişik. Ama bütün bunlar için bir nedeniniz yoktu. Keskin bir acı mideme saplanıyor. Gerçekten böyle mi düşünüyor? Ali gibilerinin ölmesinin hiçbir değeri yok mu? Bakışlarımı dizlerinden alıp bileğimdeki morluklara çeviriyorum. Cevap vermeyi deneyin, diyor. Cevap, bir nedenimiz vardı, diyorum. Neydi? Biz. Biz size komik ve anlamsız gelse de dünyaya aşıktık. Biz insanın biyolojik bir varlıktan öte, soyut kavramlara karşı özel sorumluluğu olan bir varlık olduğuna inanıyorduk. Boğazıma yükselen içki tadını bastırıyorum. Eğer inansanız bazı şeylere, aşık olmak zorundasınız. Mesela gülmeye, mesela güneşe, mesela amcamın nedensiz özverisine, mesela direnmeye, mesela marul gibi etkili şeylere. Anlayacağınız, aşık olmak için çok neden vardır. Ve bizler de iyi birer aşıktık. Çaresiz kalmış gibi ellerini iki yana açıyor. Yine büyük, yine iddialı sözler. Birden öne doğru eğiliyor. Peki alkolü bu inancın neresine koyuyorsunuz? İçki. İçki sandığının aksine beynimi uyuşturmuyor. O geceyi 21. yaşımı hatırlatıyor bana. Olup biten her şeye alışmamı, unutmamı, kabullenmemi engelliyor. Bunları söylesem bana inanır mı? Cevap vermeden yüzündeki korkutucu ifadenin anlamını çözmeye çalışıyorum. Merak, merak var yüzünde. Belki de ilk kez gerçek yüzüyle karşı karşıyayım. Öyleyse benimle yatacak. Bu sizin bilmeceniz, diyorum. Çözmek de sizin sorununuz, geri çekiliyor. Bu yüzden benimle yatacaksınız. Tokat yemiş gibi irkiliyor. Doğruyu söylediğimin farkında ve bu düşünce benim gibi onu da korkutuyor. Yine de karşı koyuyor. Bu da aptalca varsayımlarınızdan biri. Dizlerine baktığımı fark edince önlüğüyle kapatıyor. Bunun olması için bir tek neden bile yok. Onu tedirgin edeceğini bilerek başımı sallıyorum. Var. Sadece beynimle yetinmeyeceksiniz. Sizin gibileri ancak tam bir zafer tatmin eder. Beynimden sonra gövdeme de hükmetmek isteyeceksiniz. Belirgin bir küçümsemeyle gülüyorum. Gönüllü tanıyorum. Siz de ona benziyorsunuz. Giderek gücünü ve kararlılığını yitiren bir sesle, gönülün bu konuşmayla bir ilgisi yok, diyor. Var, o da biliyor bunu. Size anlatmış olmalı. Cevap vermeyince ben anlatıyorum. Yatakta ne kadar başarılı olduğumu söylemedi mi? Yanakları kızarmadan başını kaldırıyor. Kısa süren bir kararsızlıktan sonra meydan okur gibi, evet anlattı, diyor. Nedenini söyledi mi? Başını sallıyor. Benimle hep iki kişiymişim gibi sevişiyor. Gözlerimi kaçırıyorum. Yattığı yerden baktığı zaman üstünde hem beni hem de Tarık'ı görüyor. Sesim kısılıyor. Ne kadar aksini söylerse söylesin bu duygunun başını döndürdüğünü biliyorum. Başımı kaldırıyorum. Gözleri istek ve merakla beni bekliyor. Ama gönül bununla yetinmedi. Şimdi sıra beynimdeki Tarık'ta. Zaferinin tam olması için beynimi de istiyor. Şimdi sorunu anladınız mı? Uzun bir süre konuşmuyor. Neden sonra yağmuru hatırlamış gibi kalkıp pencereye yürürken kontrol etmekte güçlük çekmediği bir sesle soruyor. Bu durum sizi içkiye itiyor değil mi? Hayır. Kısa ve hiç duraksamadan verdiğim cevap onu şaşırtıyor. Yağmurdan bana dönünce cevabı tamamlıyorum. İçmeye gönülle evlenmeden önce başlamıştım. Unuttunuz mu? Evet, unutmuş. Elini saçlarına götürüyor. Öyleyse kendi kendine mırıldanarak yeniden bahçeye bakıyor. Öyleyse sorun Tarık. Tarık'la bitiremediğiniz bir hesaplaşma var. Cevap vermiyorum. Ya Petra, o kadının rolü ne? Duralım, diyorum Tarık'a. İri taşların, köksüz kurumuş çalı gövdelerinin yığıldığı sel yatağının ortasında duruyoruz. Tarık telaşla soruyor. Ne var? Silah sesleri susalı 5 dakika oldu. Acaba sigarasını içebildi mi? Tarık omuzlarımdan tutup sarsıyor. Ne var? Ne oldu? Yüzünden kaygıdan arta kalan bir koyuluk var. Tekrar sormadan cevap veriyorum. Patlamayı duymak istiyorum. Patlamayı mı? Başımı eğiyorum. Yeniden konuşmaya başladığında incelip bir bıçak gibi tınlıyor sesi. Saçmalama. Güneş doğmadan buradan uzaklaşmalıyız. Geniş, düz bir taşı gözüme kestirip oturuyorum. Saçmalayacağım. Saçmalayıp Ali'yi düşüneceğim. Sen git. Ben burada oturup bekleyeceğim. Yerden küçük beyaz bir taş alırken Tarık hırsla ayağının dibindeki kayayı tekmeliyor. Bakışlarında alnında biriken terde yansıyıp kaşlarını kızıla çeviren bir öfke var. Birbirimizi süzüyoruz. Bakmakla saçmalamamı engelleyemeyeceğini anlayıp sesini, öfkesini ve çaresizliğini kontrol etmeye çalışarak yaklaşıyor. İyi ama neden bekleyeceksin? Onu terk ettik diyorum. Hiç olmazsa ölürken arkamızı dönmeyelim ona. Ağzı yumruk yemiş gibi yana savruluyor. Sigarayı dudağıma yerleştiriyorum. Hem beklerken içemediği sigarayı onun yerine içeceğim. Sözlerim biter bitmez, kımıldamasına fırsat vermeden saatlerdir içmediğim sigarayı yakıyorum. Tarık elini uzatıp kibriti söndürmeye çalışıyor ama başaramıyor. Delirmişsin sen. Sesi iyice ince artık. Yanıma diz çöküyor. Eğer buradan kurtulamazsak Ali'nin geride kalıp ölmesinin bir anlamı kalmayacak. Bakışları gözlerime saplanırken hırsla fısıldıyor. Anladın mı? Kurtulmak zorundayız. Bakışlarımı onunkilerden kurtarıp mırıldanıyorum. Belki. Ama yine de bu sigarayı içmek ve patlamayı duymak istiyorum. Tarık kararsızlığın içinde boğuluyormuş gibi eliyle boğazını tutuyor. Sonra taşların üstüne bırakıyor kendini. Birden ona acıyorum. Korkuyor. Hayır, belki de sadece gönüle geri dönmek istiyor. Sigaradan derin bir nefes çekiyorum. O erişilmez duygu, mutluluk dedikleri bu olmalı. Burada şu anda sigara içerken ölebilirim. Tarık, bari çabuk ol, diyor. Gönüllü düşündüğüne yemin edebilirim. Onu özledin mi, diye soruyorum. Başını sallıyor. Kimi kastettiğimi anladı mı? Gönülden söz ediyorum. Dikkatlice doğruluyor. Onu düşünüyordun, değil mi? Uzun bir kararsızlıktan sonra utanmış gibi başını önüne eğerek, evet, diyor. Sigarayı uzatıyorum. İster misin? Elini uzatıp alıyor. Bence seni seçmeli. Hayır, diye karşı koyuyor. Ben senden sonra tanıdım onu. Gizlice, ona fark ettirmemeye çalışarak gülüyorum. Sigarayı geri veriyor. Aslında ona layık olan sensin, diye fısıldıyorum. Yerinden kalkıp yanıma oturuyor. Suçluluk duygusunu bastırabilse, inkar etmekten vazgeçecek. Başımı kaldırıyorum. Yıldızların ardında bizi unutan Tanrı'yı ararken devam ediyorum. Onun için eğer aramızdan biri kurtulacaksa, bu sen olmalısın. Hemen cevap vermiyor. Bu teklifin ona gönüllü getireceği düşüncesinin, çok kısa sürse de başını döndürdüğünü biliyorum. Hıçkırır gibi gülüyor. Elimi omzuna koyuyorum. Birden ona haksızlık ettiğim duygusu midemde kramplaşıyor. Aynı teklif bana yapılsaydı. Geceyi bir mızrak gibi delen işaret fişeği onu içine yuvarlandığı şaşkınlıktan kurtarıyor. Dilini bastıran kurşun tabakasını yutup heyecanla ayağa fırlıyor. Saçmalıyorsun. Buradan kurtulacağız. Elini uzatıyor. Hem de birlikte. Hadi. Boğuk ve kısa süren bir patlama ikimizi de donduruyor. Sigaradan son nefesi çekip izmariti yere atıyorum. Gecenin içinde kağıda dökülen kızıl bir mürekkep gibi yayılan ses, yıldızlarla sel yatağının arasında birkaç kez sekiyor. Sonra sönüp susuyor. Tarık'a dönüp, Ali uçtu diye fısıldıyorum. Anı oldu. Sabah olduğunda bizi aydınlatmak için güneşe varır mı dersin? Elini omzuma koyuyor. Ağır, üzgün ve pişmanlıkla yüklü bir el bu. Titremediğini fark edince elini çekiyor. Bu kez sesini duyuyorum. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ne yapacağını bilmediği elini cebine sokuyor. Artık gitmeliyiz. Köpekler birazdan kokumuzu alırlar. Doğru, artık gitmeliyiz. Doğuya, Ali'nin güneşle birlikte tekrar doğacağı o yere. Peki ya... Yürümeye hazırlanan Tarık'ın kolunu tutuyorum. Ya Petra? Onu unuttuk. O düzlükte yalnız kaldı. Tarık bir an için şaşırıyor. Sonra sanki onu duymamdan korkmuş gibi kulağıma eğilip fısıldıyor. Petra da kim? Gözlerimi görünce çabucak vazgeçip pusulayı cebine koyuyor. Merak etme, o başının çaresine bakabilir. İnan bana. Geriye, Ali'nin havaya uçtuğu tepeye dönüyorum. Adını Ali'den ödünç alan, yüzünü görmediğim, dudaklarına dokunamadığım, göğsünde uyuyamadığım o kız için kalmalıyım. Tarık niyetimi anlamış gibi kolumdan tutup çekiyor. Hadi, çok vakit kaybettik. Petra'yı amcama emanet edip Tarık'ı izliyorum. Doğuya, kurtuluşa dönüyoruz. Kaybettiğimiz zamanı kazanmak için önümüzde sabaha kadar birkaç saatimiz var. Daha yürümeye başlamadan görüyorum amcamı. Evet, o. Petra'yı bana getirecek. Sabah olmadan tekrar bulacağım o kızı. Ses ve toz üzerimizden aşıp arkamızdaki tepeye sıçrıyor. Birkaç dakika sonra Petra'yı düzlüğe tırmanan Mail'de yerde yatarken buluyorum. Kirpiklerinde donmuş gözyaşları, dudaklarında ise ölü sözcükler var. Elimi uzatıp onu yattığı yerden kaldırıyorum. Birlikte aşağıda gecenin içinde açmış bir gülü andıran toz bulutunun tel tel soyulup kayboluşunu izliyoruz. Dakikalar sonra gece yine siyahlaştığında Ali'nin yanında yerde yatan üç gövdeyi fark ediyoruz. Biri asker, ikisi ise parçalanmış köpek cesedi. Petra üzerindeki tozu silkeleyip "Öldüler değil mi?" diye soruyor. Cevap vermiyorum. Petra hıçkırıyor ama gözlerinde yaş yok artık. Koluna girip düzlüğe bulmayı umut ettiğim şişenin yanına çıkarıyorum onu. Evet, orada. Şişeyi uzatıyorum. Başını sallıyor. Ben içeceğim. İçiyorum. Petra belki bininci kez geri dönmek istiyorum diyor. Koluna girip düzlüğün öteki ucuna sürüklüyorum onu. Aşağıdan yükselen inlemelere, İbranice haykırışları aldırmadan denize bakıyoruz. Burası iyi diyorum Petra'ya. Buradan bütün olup bitenleri görebiliriz. Karşı koymadan sözlerim yer çekimini yok etmiş gibi ağır hareketlerle oturuyor. İçkiyi 2 kilometre doğuda az önce Tarık'la tartışırken edindiğim krampun üstüne boşaltıyorum. Bak diyor Petra. Bakmıyorum. İşaret parmağının ucunda ne olduğunu biliyorum. Petra çok kalabalıklar diyor. Evet, kalabalıktılar. Göz kapaklarımın gerisinde titreşen karanlığın içinde görüyorum onları. Birazdan peşimize düşecekler diye mırıldanıyorum. 3 köpek, 9 asker. Eli saçlarıma uzanıyor. Birden Gönül'ü hatırlıyorum. O da böyle dokunmuştu vedalaştığımızda. Sesi Gönül'ü ve görüntüsünü 18 yıl öteye itiyor. Beni geri götürün. Ne olur. Daha fazla dayanamayacağım. Başımı sallıyorum. Bu kez öfkeyle bağırıyor. Keşke Ali'nin yerine siz ölseydiniz. Şişeyi yere bırakıp ona dönüyorum. Gözlerinde şimdiden büyüyen bir pişmanlık var. Konuşmaya kalkınca elimi kaldırıp onu susturuyorum. Havada kendi başına çaresiz bekleyen elimi tutuyor. Bunun dileyebileceği en içten özür olduğunu biliyorum. İstediği olacak. Dudaklarımdaki mührü söküyorum. Sesim kısılıyor. Sonra öleceğim diyorum. Sabah. Tam güneş doğarken sen de yanımda olacaksın. Hayır diye bağırmaya çalışıyor ama başaramıyor. Elimi dişlerime götürüyorum. Bu sızı bir gün öldürecek beni. Görüşmeyeli ne kadar oldu? Cevap vermeye çalışıyorum ama diş etlerimdeki acı hemen susturuyor beni. Kendini gümrük bölümü yetkilisi diye tanıtan, gözleri yanaklarına akmış gibi insanı çepeçevre kuşatarak bakan adam yaklaşıp ağzımı açmamı işaret ediyor. Açıyorum. Merak etmeyin, birkaç güne bir şeyiniz kalmaz, diyor adam. Birkaç gün ha? Dipteki yaraları da görebilsin diye sonuna kadar açıyorum ağzımı. Evet evet gördüm ama kabahat sizde. Doğrulurken kabahatimi söylüyor. Kim söyledi size dilinizi ısırıp koparmaya kalkışın diye? Ali dememek için zor tutuyorum kendimi. Sonra acıyı aldırmadan küfrediyorum. Adam merak etmeyin diyor. Soruşturma bitince size güzel bir çift takma diş yaptırırız. Masanın üzerindeki bardağı alıp uzatıyor. Şunu için, yaralarınızı geçici bir süre için uyuşturacak. Sonra rahatça konuşabiliriz. Bardaktaki acı sıvıyı bir solukta içiyorum. Sigara uzatıyor, alıp yaktığı kibrite eğiliyorum. Sigaranın tadı garip. Belki de kana karışmış dumanı sevmedim. Adam bir süre bekliyor. Sonra uzun bir konuşmanın başında olduğumuzu anlatmak ister gibi gömleğinin kollarını kıvırıp sandalyesini benimkine yaklaştırarak oturuyor. Biliyor musunuz, 4 hafta önce üst kattaki odada direneceğinizi ve adınızı unuttuğunuzu söylediğinizde sizi ciddiye almamıştık. Elini kaldırıp başını sallıyor. Fiziksel acıya dayanabilecek birine benzemiyordunuz. Ama bizi yanılttınız. Söylediklerine inandığını belirten bir sesle devam ediyor. Oysa biz kolay kolay yanılmayız. Uzattığı kül tablasında sigarayı söndürüp, kusura bakmayın diyorum. Sizi mahcup etmek aklımdan geçmemişti. İkimiz de dudaklarımdan çıkan kanlı sesle irkiliyoruz. Adam utanmış gibi yüzünü buruşturuyor. Hala acıyor mu? Güldüğümü görünce özür diler gibi omzuma koyuyor elini. Aptalca bir soruydu. 10 saatte kimin 32 dişi uyuşturulmadan çekilse canı acır, değil mi? 32 değil, 30. Ağzımı açıp adama kalan 2 dişimi gösteriyorum. Ötekileri alıp bunları neden bıraktılar? Adam tükürmem için bir hokka bulmaya gidiyor, cevabı döndüğünde veriyor. Bir çeşit uyarı diyebilirsin. Dilinizin o ikisine her dokunuşunda olanları hatırlayacak ve kalan o 2 dişin de aynı yöntemle çekilebileceğini düşüneceksiniz. Sigarayı ve dilimde biriken küfürleri kanla birlikte uzattığı hokkaya tükürüyorum. Yapabileceğim bir şey olmalı. Kapıya bakıp, yöntemlerinizin inceliğine hayranım diye mırıldanıyorum. Kapıdaki nöbetçi yerinde değil. Öyleyse yalnızız. Pencereye bakıyorum. Parmaklık yok. Belki, hayır diyor adam. Yerinizde olsam denemezdim. Kımıldamaya, hele kalkmaya davranırsanız sizi vururum. Adama bakıyorum. Kısa boylu ve şişman. O bakışlarım düşüncelerimi ve niyetimi ele verirmiş gibi devam ediyor. Görünüşüm sizi aldatmasın. Ben eski bir paraşütçüyüm. 1948'de Kudüs'ü alan birlikteydim. Gömleğini kaldırıp belindeki tabancayı gösteriyor. O zamandan beri bu hep üstümdedir. Elimi sallayıp vazgeçtiğimi anlatıyorum. Adam, anlaştık diyor. Uzattığı ikinci sigarayı da alıyorum. Anlaşmamızın şerefine gülümsüyor. Şimdi gelelim arkadaşlarınıza. Hayır, ikisine de yaklaşamayacak. Yalnızdım diyorum. Adam anlaşmayı bozmamdan dolayı hayal yıkımına uğramış gibi birden gülmekten vazgeçiyor. Sonra, ya köpekler diyerek yaklaşıyor. Olay yerindeki eşyaları koklayan 3 köpek de sizi 25 kişi arasında tanıdı. Yerinizde olsam köpeklere bu kadar önem vermezdim diyorum. Adam başını sallayarak somurtuyor. Onu sokakta görsem zararsız biri olduğuna yemin edebilirim. Şimdi adınızı hatırlıyor musunuz? Başımı sallıyorum. Geriye dönüp masanın üstünden aldığı dosyayı uzatıyor. Öyleyse şunu okuyun. Belki bu hatırlamanıza yardım edebilir. Alıyorum. Açtığım sayfada 3 yıl önce ilk kez tutuklandığımda çekilen fotoğraf var. Dosyayı kapatıyorum. Öyleyse neden? Adama dönüyorum. Beni bekliyor. Dişlerinizi çekerken adınızı biliyorduk. Sizinkiler dosyayı aylar önce göndermişlerdi. Onu geberteceğim. En azından deneyeceğim. Bunun için de yemin edebilirim. Birden gözlerim kararıyor. Kusacağım. Hayır. Evet. Kusacağım. Midemin üzerine bükülüp öğürüyorum. Adamın ayaklarına bakarsam... Adam kısa süren bir kararsızlıktan sonra yaklaşıyor. Tekrar öğürüyorum. Ayakları birkaç adım daha atıp iyice yaklaşıyor. Şimdi. Doğrulmadan kafamı adamın karnına doğru savuruyorum. Aynı anda tavan başıma iniyor. 15 dakika sonra gözlerimi açtığımda adamı tavanla gözlerimin arasında beni beklerken buluyorum. Doğrulmaya çalışınca kafatasım 3'e ayrılıyor. Bağırarak yeniden divana bırakıyorum kendimi. Koku genzimi yakıyor. Demek kusmuşum.